İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla yeniden karşınızdayız. Yine farklı bir konuğumuz ve farklı bir konumuz olacak bu hafta. Kıymetli dostumuz, hocamız, ağabeyimiz Yusuf Ünal Bey misafirimiz. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş
bulduk. Yusuf Bey'e teşrif ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey yoğun vakitlerinden bugün bize fırsat ayırdılar. İnşallah birlikte kendileriyle Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Acıbadem Koleji çerçevesinde bir sohbet gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kıymetli dostlarımız, programımızda her hafta farklı bir konu ve konukla birlikteliğimiz oluyor ve güzel hizmetleri, güzel eğitim hizmetlerini o konuklarımız sizinle paylaşıyorlar. Bu haftaki konumuz da özellikle özel okul çalışmaları ve daha öncesinde de yine Boğaziçi Eğitim Hizmetleri'nin gerçekleştirmiş olduğu okul öncesi eğitim hizmetleri faaliyetlerini kendisinden dinleyeceğiz. Malum deniliyor, bilim adamları tarafından söyleniyor bu. Avrupa'ya gittiğimizde de orada çeşitli kuruluşlarda bunu farklı ağızlardan da dinledik. Orada da papazlar, özellikle kiliseler, çocuklarınızı 7 yaşına kadar bize verin, 7 yaşından sonra sizin olsun diye bir slogan diyelim, bir söylem diyelim. Bununla okul öncesi çalışmalara ciddi anlamda ağırlık veriyorlar. Yine çeşitli bilim adamlarının ifade ettiği kadarıyla da çocuklarımızın 7 yaşına kadar karakteristik özellikleri, zeka kapasiteleri %70'ler oranında aşağı yukarı gerçekleşiyor. Onun için okul öncesi çok önemli. 7 çok geç diye bir, hatta Türkiye'de bir slogan vardı. 7 çok geç diye, 7 yaş eğitim için çok geç diye daha öncesinden başlanılması gerektiğinden bahsediliyordu. İşte bütün bunları biz bugün Yusuf Bey'le inşallah konuşacağız. Kendileri Boğaziçi Eğitim Hizmetleri çerçevesinde uzun yıllardan beri çalışmalar yürütüyorlar. Neden başladılar, nereden başladılar, bu sahayla ilgili kendilerinin tespitleri nelerdir, detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Evet Yusuf Bey, tekrar hoş geldiniz. Safa geldiniz.
Hoş bulduk. Öncelikle tüm Erkam Radyo dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Eğitim bir gönül işi. Gönül olmadığı zaman eğitim yok.
Tabii.
Öncelikle okul öncesinde veya ilk dörtte öğretmenin karakteri neyse birebir çocuğa yansıyan bir unsur. Ve bu minvalde biz 1996 yılında eğitime gönül veren ve bu ülkenin yetişmiş insana ihtiyacı olan insanlardan oluşan bir grupla Üsküdar Sultantepe'de Sultantepe Çocuk Yuvası'nı kurduk.
Ya yıllar önce. Kaç yılı dediniz hocam?
1996. 1996. Tam 19 yıl önce.
19 yıl önce. Evet.
Bu çocuk yuvasını kurarken hiçbir beklenti olmadan ve ülkemizin gerçekten yetişmiş insana ihtiyacı var. Ve bu anlamda da eğitim ilk olarak okul öncesi eğitimden başlıyor. Ve bir binanın temeli ne kadar sağlamsa üzerine o kadar kat çıkıyoruz.
Tabii.
Bir bayrak direğini düşünelim. Evet. Veya bir reklam panosunu düşünelim. Temeli, demiri, çimentosunda herhangi bir çalıntı yoksa ne kadar çok rüzgar eserse essin, fırtınalar gelirse gelsin sadece sallanır, yıkılmaz.
Tabii.
Veyahut da sürekli bunu ifade ederiz. Yani rüzgar ne kadar çok sert eserse essin, ne kadar çok fırtınalar olursa olsun, dağların rüzgarın önünde eğildiğini hiç gördük mü?
Evet.
Göremeyiz.
Çok güzel, maşallah.
Evet. Çünkü okul öncesi de eğitimin ilk basamağı. Hı hı hı. Burada çocuğun biraz önce siz söylediniz, karakteri oluşuyor.
Evet.
Zihin yapısının %80'i bu dönemde oluşuyor.
Hocam bunlar biz hep bilimsel olarak tespit edilmiş değil mi hocam?
Bir kere 0-3 yaş grubunda çocuklar özellikle gelişim boyutunda muhteşem bir hazine.
Hmm.
Yani çocuğa ne verirseniz
0-3 yaş arasında.
Evet. Yani çocuğun dil gelişimi, zeka gelişimi
Allah Allah.
Muhteşem. Bir küçük çocuğun, 2,5 yaşındaki bir çocuğun beyin gelişimi veya algılaması büyük bir insandan, yetişkin bir insandan 2,5 kat daha fazla. Çünkü burada çocuğun sağ veya sol lob anlamında bir ayrıntı yok. Zaten bu daha sonra 8-9-10 yaşından sonra başlıyor. Dışarıdan alınan uyarıcılarla başlıyor.
Hmm. Yani o sağ lob, sol lob diyoruz işte, her birinin evet, özellikleri farklı. Bunlar daha sonraki aşamalarda çocuğun bu noktadaki evet, yönelişleri ortaya çıkıyor değil mi hocam?
Kesinlikle.
O zaman o küçük yaşlarda tamamen alıcı, etraftan gelen her şeyi alıp kaydetme veya işte öğrenme noktasında çok daha aktif olduğu yaşlar. Evet. Halbuki biz hep yani o yaşlarda yeni yeni uyanıyoruz aslında. İşte kreşler olsun, değişik hizmetler olsun, toplum yeni yeni bilinçleniyor. O yaşlarda eğitim noktasında maalesef uzun yıllar boyunca Türkiye'de bir yatırım yapılmadı çocuklarımıza.
Kesinlikle. Evet. Bir de yani bu alanda mesela yurt dışı deneyiminiz var.
Evet.
Gittiniz, gördünüz değişik ülkelerde. Ülkelerin ninni araştırmasını yaptığınız zaman çok farklıdır. Yani çocukların o zeka gelişimine veya karakter gelişimine etki edecek unsurlardan bir tanesi de çocuklara söylenen ninniler.
Öyle değil mi? Evet.
Yani siz çocuğa o ninniyle ufkunu çiziyorsunuz.
Evet, evet, evet, evet.
Yani o hafızada kalıyor.
Tabii. Karaktere yani temel, yansıyor.
Temel tabii, o anlamda ister istemez oturmaya başlıyor ve bu oturmayla beraber de çocuğun kişiliğinde bir evet, gelişme meydana geliyor. Ve çocuğun zihni gelişiminin %80'i aşağı yukarı 0-8 yaş arasında oluşuyor.
Evet.
Zihni gelişimi.
Evet.
%20'si de 18 yaşına kadar olan bölümde oluşuyor.
Ya ne kadar enteresan. Peki hocam ne yapacağız, neler yapacağız? Boğaziçi Eğitim Hizmetleri neler yapıyor bu noktada okul öncesiyle alakalı? Ve neler tavsiye ediyorsunuz bizlere, ailelere?
Tabii burada zihni gelişimle beraber karakter gelişimi. Yani çocuğun karakter gelişiminin de aşağı yukarı %70 oluşuyor.
Evet.
Yani temel burada şekilleniyor.
Evet, evet.
Bundan sonra yapılacak her türlü eğitim faaliyeti, yani 7 yaşından veya 8 yaşından sonraki yapılacak her türlü eğitim faaliyeti çocuğun kişilik gelişiminde bir süs olarak aslında yani, ortaya çıkıyor.
Temel
yani
7 yaşına
temelde
kadar.
Temelde siz ne veriyorsanız evet, o orada bir kalıcı unsur.
Evet. Evet.
Ve bu minvalde Boğaziçi Eğitim Hizmetleri 1996 yılında Üsküdar'da Sultantepe'de çocuk yuvasını kurarak çocukların bu gelişimini göz önüne alarak okul öncesi eğitime başladı.
Adım attı.
Ve bu anlamda da ciddi bir araştırma yurt içinde ve yurt dışında okul öncesi ile ilgili ne yapabiliriz?
Bir Ar-Ge çalışması.
Bir Ar-Ge çalışması evet, aslında. Yani araştırma geliştirme boyutuyla ilgili olarak bunu
kim,
söyleyebiliriz.
Ne yapıyor? Nerede, nasıl?
Dünyada bu alanda ne yapılıyor? Tam 5 yıl bu anlamda dünyada neler okul öncesiyle ilgili olarak bu yaş grubunda yayıncılıkta, kitap boyutunda, çizgi film boyutunda, okul öncesi materyali noktasında dünyada ne yapılıyor? Biz bunun bir literatür araştırmasını yaptık. Ve bundan sonra kendimize dedik ki dünyada bunlar yapılıyor. Bizim öncesinde neler yapmışız? Osmanlı olarak, tabii, Selçuklu olarak.
Bizim kendi tarihi mirasımızda
kendi
ne var?
Kendi tarihi mirasımızda neler var? Güncel kaynaklara baktığınız zaman çok fazla bir şey göremezsiniz.
Evet.
Ancak biraz daha geriye gittiğiniz zaman Osmanlı'da bu işin muhteşem olduğunu görürsünüz.
Değil mi?
Yani okul öncesiyle ilgili olarak. Her mahallede bir mektep var.
Bir 4 yaş, 4 ay, 4 gün evet, mi var hocam Osmanlı'da? Hep
duyuyoruz amin alaylarıdır.
Amin alayları.
Çocuk besmele, elif dediği anda
evet,
bütün mahalle şenlik olur.
Evet, evet.
Yani ve çocuğun hayatında unutulmaz bir bayram veya bu anlamda çocuğun geleceğe taşıyabileceği en güzel hatıralardan birisini yaşar çocuk 4 yaşındayken.
Evet. Yani kendi Osmanlı'da bu böyle.
Osmanlı'da
4 yaşında
bu böyle.
Başlatıyorlar.
Selçuklu'da da böyle.
Daha geriye de gidiyor.
Daha da geriye gidiyorsunuz. Evet. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına inelim. Evet. Diyor ki harp esirlerinde okuma yazma bilenler çocuklara okuma yazma öğrettikleri zaman serbest bırakın.
Değil mi? Evet. Evet.
Ya bu çok önemli bir unsur.
Evet. Evet. Doğru. Evet hocam.
Ve bu minvalde araştırma geliştirme bölümümüz bu incelemeleri yaptı. Sonra dedik ki biz kendimize has bir program çıkartalım.
Eğitim programı.
Eğitim programı. Güncel programlar.
Hı hı.
Geçmişe dayalı çok büyük bir kültür mirasımız var.
Tabii ki.
Ve bu ikisini harmanlayarak bir program oluşturalım.
Hı hı.
Daha sonra da şunu yaptık biz. Günümüzde hangi metotlar var? İşte en çok herkesin bildiği işte Montessori.
Evet, çok meşhur.
Çok meşhur. Mesela Reggio.
Evet.
İtalyan ekolüdür.
Montessori de İtalyan.
Evet,
hocam,
İtalyan kökenlidir. Evet. Ondan sonra Waldorf. Evet. Alman kökenli bir eğitim sistemi. Hı. Yine bununla beraber küçük okullar dediğimiz, mıknatıs okullar dediğimiz veyahut da işte Japon eğitim sistemi. Şu anda Avrupa Birliği içerisinde Finlandiya eğitim noktasında en iyi örnek gösterilen, güzel örnekler içerisinde gösterilen bir yapı Finlandiya. Buralardaki okul öncesiyle ilgili çalışmaları dedik, bir de yerinde inceleyelim. Özellikle işte güncel akımlar içerisinde Reggio. Çocuğun daha çok doğayla iç içe olmasını ve bu anlamda da çocuğun karakterine gelişmesinde doğanın etkisi. Yani toprakla, taşla vesaire iç içe olması. Daha doğrusu bizim Anadolu kültürü.
Evet.
Yani çocuk bu anlamda gelişimini sağlayacak etkiler. Dedik ki biz bir arkadaşımıza hadi sizi İtalya'ya gönderiyoruz. Reggio köyüne. Yani 20 gün, 25 gün.
Köyün adını mı almış hocam proje?
Evet. Yani şey olarak buraya gönderdik. 20-25 gün burada arkadaş incelemelerde bulundu.
Gözlem yaptı.
Gözlem yaptı. Gerekli çalışmaları, alt yapı ile ilgili dokümanları vesaire hazırladı. Daha sonra bir arkadaşımızı yine yurt dışında Montessori üzerine yüksek lisansa gönderdik. Yani bu anlamda. Dedik Montessori'nin nedir, ne değildir? Bu anlamda bize uyarlayabileceğimiz bölümleri neler olabilir? Yine aynı şekilde Waldorf'la ilgili olarak yerinde görelim Finlandiya'da vesaire. Yani bu ekip içerisinde kimler vardı? Bir kere okul öncesi eğitimciler mutlaka vardı. Psikologlarımız vardı. Psikolojik danışmanlık ve rehberden arkadaşlarımız vardı başlangıçta. Ve bununla beraber ayrıca mimar da vardı. Yani meslek dışı ama bir mimar arkadaşı da bu proje içerisinde.
Onun hikmeti nedir hocam mimarın?
Yani bunun hikmeti çocuğun eğitimine içinde bulunduğu binanın etkisi yansıyor ister istemez.
Değil mi yani çocuğun?
Yani bir bakın tabii. Osmanlı'daki medrese
evet.
unsuruna bir bakın. Günümüzdeki okul unsuruna bakın.
Evet.
Yani biz çocukları dört duvarın arasından alıyoruz, beton yığınlarının arasından, yine beton yığınları arasında bir yere götürüyoruz
hocam,
eğitim için.
Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben hep programlarda buna vurgu yapıyorum, dinleyenlerimize alışıktır. Gerçekten bu çok önemli. Mekan, fiziki mekan, eğitimin diğer unsurları kadar önemli. Belki oranlamasını bilmiyorum ama eğitimin diğer unsurları kadar önemli. Maalesef bizim Kur'an eğitiminde olsun, din eğitiminde olsun, yıllarca bu ülkenin en izbe binaları, en kıyılar, köşeler, kuytular, rutubetli yerler hep din eğitimi eksenli müesseselere tahsis edilmiştir. Bunun da o müesseselerde eğitim alan insanlara çok farklı ve çok acı yansımaları olmuştur. O açıdan böyle bir bakış açısı da çok geldiğimiz nokta itibariyle yani bu tür çalışmaları, bu tür hizmetleri organize eden sivil toplum kuruluşlarının geldiği nokta itibariyle böyle yurt dışında bir Ar-Ge çalışmasının yapılması, bu ekibin içerisine bir mimarın da koyulması ki biz burada değerlerimizi öğreteceğiz bu çocuklara. Bir gayemiz var bizim. Bu amaçla bu hizmet oluşturuluyor ve bu ekibe de böyle bir mimar kadrosunun ihdas edilmesi ayrıca takdire şayan ve harika bir husus. Çünkü biz bunu önemsemeliyiz. Çocuğumuzun okuduğu binalar önemli. O fiziki mekan önemli. Bizim değerlerimizin öğretildiği fiziki mekanlar son derece önemli. Siz onu ne kadar kötü ortamda öğretiyorsanız onunla ilgili de öyle bir algı geliştiriyorsunuz o çocukta maalesef. Bakıyoruz en güzel mekanlar, en gıpta edilecek yerler çok farklı kesimlerin eğitim programlarının yapıldığı yerler oluyor. Halbuki bizim en yüce değerlere sahibiz biz. Bunun öğretileceği yerlerin de buna layık olması gerektiğini düşünüyorum. Onun için biraz uzun bir giriş yaptım buraya ama önemli bir nokta. Dikkat çekmek istedim buna hocam. Buyurun devam edin siz. Yine.
Tabii bu ekip içerisinde ayrıca ilahiyat mezunu arkadaşlarımız da var. Çünkü eğitim tek kanatlı bir unsur değil.
Tabii ki.
Yani
tabii
siz kendi kültürünüzü, kendi annenizi, örfünüzü, kendi değerlerinizi, kısaca kendi dininizi öğretmezseniz çocuğa, eğitimle beraber tabii. bir şey ifade etmiyor.
Tabii. Ahlaklı ve vicdanlı çocuklar olacak. Bunlar kesinlikle. Nasıl olacak? İlahiyatçılar da olması lazım burada tabii ki.
Bunun dışında akademisyenler.
Evet.
Yani özellikle Marmara'dan, Boğaziçi'nden, Yıldız Hı-hı. Teknik'ten
evet.
Bir takım akademisyenlerle bu işi yürüttük. Ve bu biraz önce saydığım alternatif eğitim modellerinin uluslararası uygulamalarını gördük.
Tabii.
Ve fiziki mekanlarını gördük. Biz evet. dedik ki biz kendimize göre o zaman ya bizim de kendimize has bir eğitim modelimizin olması lazım.
Tabii her şeyle.
Şimdi Türkiye'deki eğitim modellerine baktığınız zaman çoğu hep dışarıdan Türkiye'ye getirilen modellerdir.
Evet.
Ve hiçbir şekilde süzgeçten geçmeyen
aynıyla tercüme edilmiş
modellerdir.
Evet.
Ve bu ekip içerisindeki arkadaşların eğitim olarak en düşük olan arkadaşımız İngiltere'de yüksek lisans yapan arkadaşlarımızdı.
Maşallah.
Çift yabancı dil bilen arkadaşlarımızdı.
Maşallah. Çok güzel.
Ve bu alanla ilgili olarak ta Dallas'a kadar, Kanada'ya kadar, Finlandiya'ya kadar ve İtalya'da Reggio köyüne kadar, Almanya, Avusturya gibi bölgeler arkadaşlar gittiler, gördüler. Oradan bilgi ve belgeleri aldılar. Sonra oturduk biz bunu kendimizi uyarlamaya başladık.
Evet.
Bu uyarlama yaklaşık bir 5 yıl gibi bir sürecimizi aldı.
Oo, maşallah.
Neden 5 yıl? Çünkü hadi biz yaptık uygulayalım şeklinde değil. Her yaptığımızı pedagojik olarak çocuğun gelişimine uygun mu değil mi? Ve çocuğun karakterine uygun mu değil mi? Çocuğun yaş özelliklerine, ay özelliklerine uygun mu değil mi? Bunları hep birebir check ettik. Yani örnek demo yaptık. Bunları sınıflarda çocuklara sunduk. Ve burada tabii bizim diğer programlardan en büyük artımız bu komisyon içerisinde bir de çocuklardan oluşan bir komisyon oluşturduk.
Güzel.
Yani şimdi bir resim çiziyorsunuz veyahut da çocukla ilgili bir materyal hazırlıyorsunuz. Bunu çocuğa sormadan hazırlamak ne kadar doğru?
Değil mi? Evet. En azından...
Yani çocuk ondan ne anlıyor? Sizin anladığınız çok önemli değil. Evet. Yani karşıdaki ne anlıyor bu anlamda? Özellikle çocuk ne anlıyor bu anlamda?
Tabii. Onu da test etmek lazım tabii.
Evet. Yani hazırladığımız her demoyu mutlaka çocuklara sorduk. Siz bundan ne anlıyorsunuz? Siz olsaydınız bunda ne yapardınız? Daha çekici olarak bunu nasıl? Hazırladığımız her çizgiyi, her materyali tek tek çocuklara gösterdik. Her ne kadar bu anlamda akademisyenlerimiz olsa da, öğretmenlerimiz direkt işin içerisinden gelseler de. Çünkü çocukların dünyası çok farklı.
Tabii.
Onların dünyaya bakışı çok farklı.
Tabii bir de bizim diyelim ne kadar işin uzmanı da olsak, akademisyen olabilir, diğer PDR olabilir, psikoloji olabilir. Bizim çocukluk dönemimiz de o günkü çocuklukla bugünkü çocukluk da çok farklı. Yani onu da o açıdan bugünün çocuğuyla fikir almak en azından nasıl buluyorsunuz? Bu laboratuvar ortamının oluşması çok önemli bir şey.
Şimdi,
tabii ki.
Burada kısaca bir parantez açmak istiyorum.
Tabii. Buyurun.
Yani dünün çocuğu dediniz. Dünün dünyasında çocuklar çok mutluydu.
Evet.
Neden mutluydu? Çünkü evde onlara masal anlatacak, kahramanlık yani. Hikayeleri anlatacak dedesi, ninesi, babaannesi veya anneannesi gibi bir nesil vardı.
Evet.
Ve anne çocuğuyla beraberdi.
Evet.
Yani çocuk mutlaka aile fertlerinden birinin dizinin dibinde yetişiyordu. Bugün ise baba işte. Anne işte.
Evet.
Çocuk kreşte.
Evet. Zaten bu soruyu da sormak istiyorum
yani,
size.
Ve bu evet. boyutta baktığımız zaman çocuk tamamen böyle 8-5 mesaisi yapan bir çalışan haline geldi.
Ya 4 yaşından başlıyor çocuklar çalışmaya.
Ve evet. Evde evet. buna masal anlatacak.
Hı hı hı.
Ne bir babaanne var. Ne bir anneanne var.
Ne bir dede
var. Onlar artık çok uzaktalar.
Ya.
Ve bu süreç içerisinde çocuğun karakterini veya gelişimine etki edecek o kadar çok etken var ki en büyüğü televizyon.
Tabii.
Şimdi, İkincisi internet.
Evet.
Şimdi anne işten gelir çocuğu alır mutfağa geçer mecburen.
Tabii.
Televizyonun kumandasını verir çocuğa veya bilgisayarı ne kadar kontrol var?
Tabii. Evet Yusuf Bey, burada kısa bir ara verelim. İnşallah ondan sonra bu sizin işinizin zorlaştırılan boyutu aslında bu boyut. Anne babanın meşgul olması ve klasik geleneksel o eğitim metodumuzun ortadan kalkması sonucu süreçlerin işi biraz daha zorlaşıyor, yükü biraz daha artıyor. Yusuf Bey gerçekten güzel, yani okul öncesi eğitimin mantığını da ortaya koyacak, bu işe nasıl başladıklarını ve nasıl bir bakış açısıyla başladıklarını bize anlatıyorlardı. Yurt dışındaki incelemeler ve bunların harmanlanıp Türkiye'ye özgü bir model geliştirilmesi noktasında cümlelerini bu noktaya getirmişlerdi. Ve en son anne baba meşgul, çocuğa bakacak kimse yok. Anne işte, baba işte, çocuk kreşte. Hatta Yusuf Bey'in güzel bir yorumu oldu. Neredeyse çocuklar da artık anne baba gibi sabah 8 akşam 5 mesaisine küçük yaşlarda, büyük şehirlerde özellikle, evet, başlamak zorunda kalıyorlar. Evet, bu tabii sizin bir yerde işinizi de zorlaştırıyor. Artık o klasik eğitim metodu, işte dedeler babaanneler yok artık. Artık siz varsınız. Kreşler var. Ailelerin sizden çok ciddi beklentileri var. Belki de siz anne babalardan daha fazla çocuklarıyla beraber oluyorsunuz. Çünkü anne babalar akşamları biraz beraber oluyorlar. Sonra herkes istirahate geçiyor, değil mi? Doğru. Aktif, dinamik oldukları saate bakarsak, iki tarafında uyanık olduğu, hayattaki eğitim fonksiyonlarını icra ettiği vakit dilimlerine bakarsak siz kreşlerde daha çok birliktesiniz anne babadan. Bu sizin işinizi çok zorlaştırıyor, mesuliyetinizi belki daha da artırıyor. Bu noktada nasıl yapıyoruz, neler yapıyoruz? Hem modern dünyanın beklentilerini, hem bizim klasik yöntemimizi, evet, birleştirip nasıl bir eğitim uyguluyoruz bu çocuklarımıza? Buradan devam edebiliriz isterseniz.
Şimdi tabii çocuklar anne babadan çok bizimle beraber.
Evet.
Yani öğretmeniyle beraber.
Tabii.
Ve biz burada öğretmenlerimize veyahut da bu işe gönül veren arkadaşlara şunu söylüyoruz. Hiçbir çocuk kabiliyetsiz yaratılmamıştır.
Hmm.
Her çocuğun geliştirilebilecek bir kabiliyeti vardır.
Evet.
Birisinde 100 geliştirirsiniz, birisinde 10 geliştirirsiniz. Ama Allah hiçbir kulunu kabiliyetsiz yaratmamıştır.
Değil mi? Evet. Doğru. Yani bu da önemli, çünkü bazen azıcık bir uğraşıyoruz çocuklarla. Ya olmuyor filan deyip çocuğu da bir kenara ayırıyoruz yani. Halbuki onun olan başka bir meziyeti, bir yönü var.
Orada da sizin dediğinizde de şunu söylüyoruz.
Evet.
Öğrenemeyen çocuk yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.
Evet, güzel.
Yani neden? Çünkü bakın, ta Resulullah zamanından alın bugüne kadar eğitimde çok farklı devreler olmuştur. Sürekli gelişmeler olmuştur. Ama bizim eğitimde en büyük örneğimiz kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çocukla olan muhatabına bir bakalım. Çocuklarla olan ilişkisine bakalım.
Hı hı.
Baktığımız zaman yani o bir öğretmendi. Yani çünkü İslam'ı anlattı.
Tabii, tabii, tabii.
O bir öğretmendi, İslam'ı anlattı.
Tabii ki.
O zaman bizim öğretmenlerimiz de yani çocuğun kabiliyetini geliştirebilecek unsurlar bulmak zorunda. Yani bir kısmında %100 geliştirirsiniz, bir kısmında %10, ama bir kısmında da belki 0,5 geliştirirsiniz. Ama geliştirmek zorundasınız. Çünkü Allah kulunu kabiliyetsiz yaratmamıştır.
Tabii.
Günümüz öğretmeninde şu algı var. İşte öğrenemiyor. Öğrenemiyor yerine öğretemiyorum demesi lazım. Hı. Çünkü o çocuğun kanına girmesi lazım. O çocuk neden anlıyor? Bazen çocuklar oyunla öğreniyorlar.
Değil mi?
Bazen bu bahçe oyunu olabilir. Bazen masa başı oyunu olabilir.
Hı hı.
Bazen farklı etkinlikler olabilir. Ama her çocuk mutlaka bir şeyi öğrenir. Bazen farkına varmaz öğrendiğini.
Evet.
Oyunla, şarkıyla veya başka bir şeyle.
Evet.
Ama çocuk bir takım şeyleri öğrenir. Biz burada hep topu başkasına atıyoruz.
Hı hı.
Yani öğretmenler olarak veya bu anlamda eğitimciler olarak çocuğa veya veliye, velisi ilgilenmiyor ki biz ilgilenelim.
Evet.
Şeklinde. Biz bu unsurlardan yola çıkarak, toparlayarak hepsini dedik ki biz multibem eğitim sistemi.
Multibem. Multibem.
Yani çoklu, evet, Boğaziçi eğitim modeli.
Tamam. Eyvallah.
Yani bu anlamda özellikle okul öncesinde, hı, çocukların gelişimini birebir takip noktasında, çocukların kendine özgüven noktasında farklı bir yaklaşım sergileyelim. Ve burada en önemli özelliğimiz dedik ki, her çocuğun farklı yetenekleri vardır. Her çocuğa aynı şeyi anlatmayalım. Her çocuğu aynı kefeye koymayalım. Yine eğitim sadece kağıt kalem işi değil. Yani okul öncesinde. Yani eskisi gibi kes yapıştır, klasik sistem. Öğretmenler çok kolayına geliyor.
Değil mi?
Yani kes yapıştır. Veyahut da yardımcı ders kitapları varsa, dergiler varsa, o bulunmaz bir nimet öğretmenler için. Çünkü hiçbir hazırlık yapmayacak. Değil bu mi? Anlamda. Kendini geliştirecek, farklı etkinlikler yapmayacak. Ama bizim eğitim müfredatımıza öğretmen her an hazır olmak zorunda. Ve her anı da kayıt almak zorunda. Kayıt altına almak zorunda. Yani çocukla ilgili yaptıkları, diyelim ki bahçede bir etkinlik yapıyorsa, sonbaharda ağaçların yapraklarından, düşen yapraklardan bir etkinlik yapmalıdır. Şimdi bahar. Bahar mevsiminde çiçekler açıyor, laleler açıyor. Bu bir fırsat eğitimidir. Evet. Çocukla beraber gidip bunu gözlemleyecek. Bu gözlemlediğini de kayıt altına almak zorundadır. Bunu görsel olarak yapmak zorundadır. Çünkü çocuğun gelişimini bu süreci kayıt altına aldığınız zaman çok net bir şekilde görebiliyorsunuz.
Tabii ki.
Yani kayıt altına almadığınız hiçbir unsur sizin değil. Özellikle eğitim noktasında.
Tabii. Evet.
Bununla beraber eğitim çocuklara iyi değerleri kazandırır diyoruz. Yani şey olarak. Eğitimi çocuklar özgürce seçim yapmalıdır eğitimde. Nasıl? Özgürce. Yani çocuk bu anlamda kendisiyle ilgili sunulan bir aktivitede ben bunu yapamıyorum öğretmenine diyebilmeli. Yani veyahut da farklı bir etkinlik yapmak istediğini ifade etmelidir.
Evet.
Yoksa diğer türlü eski klasik sistemdeki gibi öğretmen gelecek, çocuklar masaya oturacak. Hadi çocuklar derginin şu sayfasını açıyoruz, şurayı boyuyorsunuz ya da taşırmadan boyuyorsunuz. Böyle bir şey yok. Özellikle okul öncesi eğitim.
Bu öğretmenin işini iyice zorlaştırıyor tabii bunlar.
Tabii.
Bizim için çok cazip veliler olarak da öğretmenler olarak.
Öğretmen için çok zor.
Çok
yani,
zor.
Bunun için zaten bizim bünyemizde araştırma geliştirme bölümü hala aktiftir. Yani sürekli bu anlamda program üretmede, öğretmene materyal üretmede sürekli arkadaşlarımız çalışırlar. Ve bu gelişimi birebir de takip ederler. Diyelim ki bir yerdeki bir okulumuzdaki aynı programı uygulayan öğrencilerimiz üzerinde çok iyi verim almışızdır. Başka bir yerde düşük verim almışızdır. Bunu mutlaka sorgularız. Neden böyle oldu diye.
Öğretmen faktörü var mı?
Öğretmen faktörü var mı? İkincisi, çocukların yaşamış oldukları kültürel seviye, sosyal kültürel seviyenin ne kadar etkisi var bu uygulamaya. Bu anlamda birebir bunların hepsi takip altına alınır ve bir çocuk yani aynı anda birçok şeyi yapmak zorunda değil.
Evet.
Yani çocuk istediği şeyi düzgün ve doğru yapmayı öğretmemiz lazım.
Evet.
Yani ve öğren çocuklarımız şu anda aslında eğitim noktasında aç.
Ya biraz bizde şey var mı? Yani tabii burada bazen farklı konulara da giriyoruz ama ailelerde, velilerde ben bunu çok gözlemliyorum. Yani çocuğum işte okul başlamadan hafız olsun. İşte şu kadar peygamberler hayatı okusun. Şu kadar şunu bilsin, bu kadar bunu bilsin. Yani bu böyle bir beklenti çok yüksek bizde velilerde. Yani kendisinin olamadığı pek çok şeyi, bilemediği, zamanında şey yapamadığı pek çok şeyi çocuğunun kreşteyken hatta küçük yaşlarda almasını filan istiyor. Tabii bunlar ne kadar doğru şeyler. Yani sizin bunlara yaklaşımınız nasıl? Çünkü söylediğiniz maddede yani bir çocuk her şeyi bilmek zorunda değil. Her şeyi de eğitim
bilemez.
Bilemez yani. Bu da bir şey. Yani burada velileri de yönlendirici birkaç şey de söylenebilir belki yani, diye açtım burayı.
Burada en önemli unsur yani çocuğun kabiliyeti. Biraz önce de söyledim. Hı-hı. Yani çocuğun dediğiniz gibi hafızlığa kabiliyeti varsa o mutlaka yapılmalıdır.
Hı-hı.
Yani bunun İslam tarihinden örnekleri var. Yani 5-6 yaş da hafız olan çok insan var.
Evet. Yani, işte bir çocuğu görüyoruz böyle yani, bizimki de olsun. Herkes ama, kendi çocuğun da olsun
istiyor. Her çocukta bu kabiliyet mümkün değil. Bu binde bir çıkabilir.
Tabii.
veya %1 çıkabilir.
Tabii ki.
Yani her çocuğun algılama kapasitesi de Ahmet'le Mehmet'in, Ayşe ile Fatma'nın yani algılama kapasiteleri veya düşünce dünyaları bir değildir.
Tabii.
Yani biz hep çocuklarımızı bir robot gibi düşünüyoruz.
Aynen, bunu vurgulamak istiyorum. Yani esasen, evet.
Biz bazen kendi yapamadığımız şeyleri veya kendi dünyamızdaki hayal kurduğumuz şeyleri çocuklarımızın üzerinde görmek isteriz.
Çocuklarımızı cennet bileti olarak görüyoruz. Yani kendimiz yapamamışız belli yaşlara kadar. Bari bu hafız olsa da oradan bir şeyler, hani şöyle olsa böyle olsa gibi bakıyoruz.
Ama mesela bu yaklaşım güzel. Yani cennet bileti olarak çocukları görmek, o algıyla çocuk yetiştirmek bana göre çok büyük bir başarı olur aslında. Yani çocuğa ben çocuğumu düzgün yetiştirirsem benim için sadakayı cari olacaktır.
Tabii ki.
Yani sadakayı cariye benim öldükten sonra da devam edecek amel defterime yazılacak sevaplar var burada.
Elbette. Ama işte bunu iyi dengelemek lazım.
Yani burada eğitimcilerle birebir istişare ederek bu işi yapmak lazım. Bu işi bilen ehil insanlarla beraber bu işin içerisinde olmak lazım.
Tabii.
Yoksa diğer türlü, yani çocuğum şunu da olsun, şunu da olsun. Bazen öyle hırslı anne babalar var ki. Çocuk İngilizceye gitsin, müzik kursuna gitsin, yok başka kursa gitsin, şunu yapsın, bunu yapsın. Bunların hepsinin yerine çocuğum güzel bir insan olsun veya ahlaklı bir Müslüman olsun arayışı günümüzde azaldı.
Çok az, çok az. Yani bu dini değerleri çok iyi yaşadığını söyleyen insanlar arasında da çok az bu. Yani bu da çok önemli. Yani dindar olarak kendini gören, gerçekten hani bazı konularda kendini daha gayretli gören insanlarda da bu azalıyor hocam. Benim öyle bir gözlemim de var yani. Onun için gerçekten işin bu yönüne yoğunlaşmak, bir de biraz önce söylediğiniz, yani işin uzmanı olan insanlarla çocuğun kabiliyet yönelişlerini belirleyip o alanlarda bir gelişim grafiği takip edin. Biraz önce dediğiniz gibi, yani çocuk hafız olacaktır. Tamam, o alanda yatırım doğrudur ama çocuğun o noktada bir şeyi yoktur. Farklı bir alanda o çocuğa destek sağlanabilir. Bunların da iyi belirlenmesi lazım.
Bu alanda yani en büyük belirleme unsuru, yani alanında yetkin öğretmenlerin gözlemidir.
Evet, kesinlikle.
Yani şimdi bazen şu da yapılıyor. İşte çocuklarımıza biz test yaptırıyoruz. İşte zeka testi, yok kabiliyet testi vesaire.
Evet.
Yani bu yaştaki çocuklara test yaptırmak ne kadar doğrudur? Değil mi? Veya ne kadar geçerlidir?
Değil mi? Evet.
Yani bir çocuk, siz kendi çocuğunuzu düşünün. 5 yaşında veya 6 yaşında veya ilkokul 2'de. Alın başka bir ortama koyun. Orada vereceği cevaplarla kendi yaşadığı yerdeki vereceği cevaplar arasında dağlar kadar uçurum olabilir.
Doğru, doğru. Doğru söylüyorsunuz.
Yani çocuklarımızı yani bir deney haritası, deney laboratuvar haline getirmeyelim.
Evet, evet.
Yani çocuklarımızı bir laboratuvar haline getirmemek lazım. İkincisi, eğitim şudur. Yani telafisi olmayan bir şey. Deney değil ki bu.
Ya.
Hadi olmadı, yeniden dönelim, tekrar yapalım.
Olmadı mı heder ediyorsun işte.
Bitti. Evet. Çocuğun karakterini, çocuğun kişiliğini, çocuğun altyapısını, Allah muhafaza, yanlış bir eline düştüğü zaman, yanlış bir öğretmene veyahut da bu işten anlamayan, ehil olmayan birine düştüğü zaman çocuğun geleceği de kararıyor, sizin geleceğiniz de kararıyor.
Tabii.
Yani bazen şunu söyleriz. Deriz ki, okul öncesi eğitim geleceğe atılan bir imzadır. Yani bir A4'ü alın deriz öğretmenlerimize, bomboş bir A4'ü alın. Buna istediğinizi yazın. İşte okul öncesinde gelen çocuk da budur.
Evet.
Yani siz ne yazıyorsanız onu görüyorsunuz.
Evet.
Çocuğa ne anlatıyorsanız, çocuğun kişiliğiyle ilgili ne burada ortaya koyuyorsanız bunu ileride görüyorsunuz.
Evet.
Ve öğretmenlik veyahut da eğitimcilik gibi bir meslek dünyada bir benzeri de yok. Yani sizin yetiştirdiğiniz insanlar sizi yolda gördüğü zaman koşar, öğretmenim diye elinizi öper. İyi iz bıraktıysanız.
Tabii.
Yani ama tam tersi. Kötü bir iz bıraktıysanız da siz çocuğun arkasından bağırırsınız. O sizi duymaz.
Dönüp bakmaz bile.
Yani bir bankada staj yapan birisi staj yaptığı kişinin yanına gelip, ben sizin yanınıza staj yapmıştım, elinizi öpeyim der mi? Yok. Yani böyle bir şey yok yani. Ama öğretmenlik böyle bir şey. Evet. Yani direkt insanın ruhuna, kalbine etki eden bir şey. Evet. Yine bizim eğitim programı içerisinde, okul öncesinde özellikle MultiBEM dediğimiz programın içerisinde beş duyu çok etkin bir şekilde çocukta kullanılmalıdır. Yani çocuk görme, duyma, koku alma, yani bütün konuşma, yani bütün bunları hissetme. Yani çocuk öğretmeniyle beraber bunu çok etkin bir şekilde kullanmak zorundadır. İşte bir çay karıştırırken ses nasıl çıkar?
Değil mi?
Yani veyahut da en basit örnek, hepimiz günlük yaşantımız içerisinde karşılaştığımız bir takım örnekler. Karnımız kurular veya kulağımız çınlar.
Evet.
Ya bu neden oluşur?
Evet.
Bu ses nereden geliyor?
Hayatın içinde.
Hayatın içinde olmak zorunda.
Evet. Evet. Evet, güzel. Çok güzel.
Yoksa diğer türlü biz kendimize göre sabah 8'de girelim, akşam 5'te çıkalım. Çocuklar anlayan, anlamayan. O zaman zaten klasik bir eğitim sistemi var. Herkes bu sisteme devam edebilir. Biz özellikle çocuğu burada merkeze alıyoruz. Öğretmen burada yani rehber değil, yardımcı gibi. Yani yönlendiren değil, burada çocukların yönlenmesine yardım eden bir insan.
Evet.
Yani rehber biraz daha böyle direkt yönlendirir. Ama bizde biraz daha çocuklar bu programda oyunla öğrenmeyi de sağlıyoruz. Yani çocuklar üzerinde oyunla bir takım adab-ı muaşeret kuralları öğreniyorlar.
Tabii ki. Zaten
hani her şeyi birebir anlatmakla zaten tabii bunu şey yapamazsınız.
Zaten günümüzde artık bu etkinliklerle öğretmek meselesi milli eğitimde de yaparak yaşayarak öğrenme diye gündemde. Bu son derece önemli. Günümüz çocuğunu diyorlar. Daha önce de uzmanlar konuklarımız oldu. Bu çizgi film kültürüyle büyüyen bu çocukları böyle sen karşımda otur ben sana bir şeyler anlatayım bu halle bu klasik eğitim metoduyla eğitmek zor diyorlar. Onun için dediğiniz yani oyunla etkinlikle bir şeyleri vermek bu da ciddi önem arz ediyor. Evet.
Yani bizde her çocuğun ilgisi ve fikri önemlidir.
Evet.
Yani her çocuğun ilgisi farklı. Fikri de farklı olmak zorunda. Yani herkes benim gibi düşünsün diyemezsiniz.
Tabii ki. Evet.
Yani o zaman torna fabrikasından tornayı çıkartmak gibi bir şey olmuş olur. Ve çocukların gelişimini farklı fikirler, farklı ilgilerle zenginleştirdiğiniz zaman karşınıza çok farklı dünyalar çıkar.
Tabii. Yani yetenekler de ona göre keşfolur.
Tabii. Yani burada cümlemin başında söylediğim her çocuğun geliştirebilecek bir yeteneği vardır. Allah kimseyi kabiliyetsiz yaratmamış demiştik.
Kimseyi boş yaratmamış.
Evet. Abimiz. Yani herkesin bir... Biz burada öğretmenler bu kabiliyetleri gözlüyorlar. Ne yapılıyor? Yani çocuğun neye kabiliyeti var? Onunla ilgili raporlar hazırlanıyor. Bu raporlar psikologlarımız, pedagoglarımız tarafından sınıf öğretmenleriyle beraber tekrar bir harmanlanıyor. Bu harmanlanmadan sonra Arge geliştirme bölümünde her öğrenci için tekrar oturumlar yapılır. Sonra veriye denilir ki sizin çocuğunuzda şu alanlarda farklı gelişmeler var. Bunu mutlaka bir şekilde ehil insanlarla daha farklı alanlara nasıl geliştirebilir? Bununla ilgili olarak da zaten bizim daha sonra da bahsedeceğiz. Acıbadem Koleji'miz var.
Değil mi? Evet.
Yani aynı müfredatın daha gelişmiş boyutunu yukarıya çıkartıyoruz.
Evet. Yani bu yetenekleri keşfetmekle kalmıyoruz. Kabiliyetleri bir entegre sistem
tabii,
olarak
entegre bir sistem olarak
daha burada, ileriki aşamalarda da onlarla beraberliğimiz kesinlikle. Birliklerimiz devam ediyor.
Yine burada bizim özellikle bu program içerisinde uyguladığımız malzemeler çocukların oynadığı veya ilgilendiği malzemelerin doğal olmasına gayret ediyoruz.
Doğal derken hocam?
Mesela taş, mesela çamur, mesela yaprak veyahut da en basit örnek. Bizim zamanımızda köylerde ceviz yaprağını biz ezerdik, boya yapardık. Kına gibi.
Tamam.
Yani çocuklara biz bunu gösteriyoruz. Veyahut da narın kabuğundan yine aynı şekilde boya yapılır. Çocuklar bunları yapıyorlar. Veyahut da işte o cevizin içindeki o mükemmel yapıdan Allah'ın varlığını nasıl ulaşabileceğini bu orada görür.
Evet.
Yani biz çocuklara Allah var var var desek de bir şey ifade etmez. Onu örnekleriyle göstereceğiz. Böyle. Ve çocuk ona da diyecek ki gerçekten bunu yaratan birisi var.
Bu boşuna kendi kendine yani olamaz bu.
Evet. Veyahut en basit örnek işte binalarda kolonlar vesaireler var. Biz de diyoruz ki çocuklara farklı etkinlikler yapın, bir bina yapın. İşte tuvalet kullanılmış tuvalet kağıdı rulolarından bir bina yapın. Çocuk oradan oradaki kolonları görüyor. Öğretmenim yeryüzündeki dağlarda yeryüzünün kolonları mı gökyüzünü mü tutuyor?
Ya.
Yani çocuk buradan oraya geçiş yapıyor.
O yorumu yapabiliyor tabii.
Yani o yorumu açmak lazım çocuğun gelişiminde. Çok yoksa güzel. Diğer türlü.
Yani çocuk 7 yaşına kadar hocam başta da söylediniz gerçekten büyük oranda zihinsel ve karakter özellikleri olarak gelişimini tamamlıyor ve hele bu multibem bakış açısıyla yaklaşımıyla bu güzel güzel örneklerini de anlattığınız prensipleri de izah ettiğiniz bu bakış açısıyla yetişen çocuklar bizim için büyük bir şans gelecek evet. adına. Gerçekten çok önemli ve kutsal bir vazife. Çünkü siz aslında 20 yıl sonrasını kuruyorsunuz şu an. Değil mi? Yani evet. bu 7 yaşına kadar yaptığınız bu yatırımla %80 oranında çocukların büyük özellikleri oluşuyor. 20-30 yıl sonrasının insan modelini şimdiden kurguluyorsunuz. Bir kurmalı saat gibi düşünürsek bunu. O açıdan çok kıymetli ve çok güzel çalışmalar Yusuf Hocam. Yalnız süremiz iyice daraldı. Son birkaç sözle toparlayalım inşallah. Biz birkaç programda sizinle yine devam edeceğiz Allah nasip ederse. Bu programı şimdilik birkaç son olarak söylemek istediğiniz husus varsa onları belirtelim. Burada tamamlamış olalım. Çünkü sizin bir sürü kreşleriniz var bildiğim kadarıyla. Acıbadem Koleji var. Biz buralardan da bahsetmek ve dinleyicilerimizi haberdar etmek istiyoruz. Sizlerle temasa geçmek isteyen çok insan olacaktır. Ama bugünkü verilen zaman bu kadar. Son birkaç sözünüzü alıp Yusuf Bey tamamlamaya gayret ederim programımızı.
Yani bu programda özellikle sınıf ortamı dışında her yer bizim için eğitim amaçlıdır.
Evet.
Yani sadece sınıf ortamı değil. Her yer eğitim amaçlı kullanmak zorundayız. Ayrıca bu program sayesinde çocukların keşif dünyaları zenginleşiyor. Dünyaya bakışları zenginleşiyor. Farklı düşünceleri ve farklı kültürleri de görmüş oluyorlar. Ve farklı kültürler içerisinde kendi öz değerleri ve kendi kültürünün ne kadar farklı olduğunu ve bunun mükemmel bir birleşim olduğunu da biz burada çocuklara veriyoruz.
Evet, çok güzel. Evet.
Yani ya çocuklar bizim dinimiz böyle demek yetmiyor.
Yetmiyor, tabii.
Yani farklı dünyaları çocukların önüne koyuyoruz. Diyoruz ki
o yargıya kendi varacak.
Kendi varıyor.
Evet.
Yani bir konudan diğer konuya bağlantı kuracak. Biz evet. buna diyoruz ki disiplinler arası sistemli geçiş. Yani evet. sistemli geçiş. Çocuk bunu sağlamalı.
Evet.
Yani disiplinler arasındaki o iletişimi kurmalı.
Evet.
Yani disiplinler arası iletişimi kurmalı çocuk. Yani kendisi kurmalı. Tabii. Dışarıdan bir yönlendirmeyle kurduğu zaman hayatında sürekli dışarıdan birisi yönlendirir. Biz diyoruz ki hayatında sürekli dışarıdan birisi çocuğu yönlendirmesin ve sürekli bizim öğrencilerimiz yönlendirilen değil, yönlendiren olsun istiyoruz.
Evet.
Hayata bakış açısı öyle görüyoruz.
Küçük yaşlardan onun tohumunu
tabii,
atıyorsunuz.
Onu atmak evet. gerekiyor. Evet. Ve en önemli çıkış noktamız 1996'ya dönersek son sözü olarak
evet, evet.
1996'ya dönersek orada bizim çıkış misyonumuz şuydu. Bu ülkenin yetişmiş insana olan ihtiyacını karşılamak, karakterli ve şahsiyetli, güzel ahlaklı lider insanlar yetiştirmek.
Evet.
Yani lider yetiştirebilirsiniz veya karakterli insanlar yetiştirebilirsiniz ama o güzel ahlak bizim için çok şeyi ifade ediyor. Güzel ahlakı biz her yerde kullanmayız.
Evet.
Tek bir kişi için kullanırız.
Evet.
Yani onun ahlakında insanları yetiştirmek.
İnşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Teşrif ettiğiniz için yine birlikte oluruz. Farklı programlarda yine hem eğitim programı hem mevcut yapılan hizmetleri sizden dinlemiş oluruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünlük programımızı burada sonlandırıyoruz. Eğitimde İyi Örnekler programında Boğaziçi Eğitim Hizmetleri Genel Koordinatörü Yusuf Ünal Bey'i misafir ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Sağlıcakla kalın efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.